Ayrım 9. İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Abdi İpekçi. Sayfa 88. Şark Harekatı'ndan ve Sovyetler Birliği, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Sovyet Cumhuriyetleri ile antlaşmaların imzalanmasından sonra, Kazım Karabekir bir Şark Vilayetleri Genel Müfettişliği kurularak genel müfettiş olmak arzusunu Ankara'ya bildiriyor. Van'da, Trabzon'da senelerce çocukluğumda bulunduğum gibi bütün Kürtlük mıntıkasında Harbi Umumi'de ve mütarekeden beri bulundum. Araziyi ve reisleri iyi tanırım. Bakalım Ankara bana bu imkanı bahşedecek mi? Bana İstiklal Harbi'nde selahiyet vermek şöyle dursun, Şark'ta bulunmaklığım bile arzu olunmadı. Büyük zaferden sonra bu hususu İsmet Paşa'ya söyledim. Mustafa Kemal Paşa'ya açmamaklığımı rica etti. Çünkü benim Şark'ta bilhassa selahiyetle bulunmaklığımdan çekiniyormuş. Dipnot, aynı eser, sayfa 954. Şark harekatından sonra Erzurum'daki bazı kimselerin Mustafa Kemal Paşa aleyhinde bir tavır takındıkları, hatta Mustafa Kemal'e bir hakaret telgrafı çekilmesini bile düşündükleri görülmüştü. Bu olaylarda müdafaa-i hukuk üyeleri çekilmek durumunda kalmış, muhafaza-i mukaddesat ve müdafaa-i hukuk adıyla bir cemiyet teşekkül etmişse de Mustafa Kemal bu adın değiştirilmesini istemişti. Bu tarihlerden itibaren Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir arasında daha önceki şüphelenmeler ve vehimler dışında esaslı fikir ayrılıkları ortaya çıkıyor. Karabekir 11 Temmuz 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile devlet şeklinin birdenbire ve pek cezri esaslarla değiştirilmesinde acele edilmesinin sebebini soruyor. Hilafet ve saltanat meselesinin sureti halli hakkında aydınlatılmasını istiyor. Mustafa Kemal Paşa 25 Temmuz'da verdiği cevapta, "Hilafet ve saltanat meseleyi esasiye olarak mevcut değildir. Türkiye'nin başında hilafe-i İslam olacak ve bir hükümdar sultan bulunacaktır," diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabındaki cumhuriyet olmayacak, Türkiye'nin başında halife-i İslam olacak bir hükümdar bulunacaktır kaydı beni düşündürdü. İstanbul cumhuriyet yapıyorlar diye propaganda yapıyordu. Padişah ve taraftarları ondan ürküyordu. Benim bugün anladığım ise daha korkunçtu. O da Mustafa Kemal'in bir muzafferiyet neticesi hilafet ve saltanatı almasıydı. Bu ibareyi birkaç kere okudum. Hanedanı Osman'dan bahis yok. Herhalde yeni fikirden cumhuriyet tesisi daha az korkuludur. Bakalım istikbal ne gösterecek? İstikbal benim tahminim gibi çıktı fakat yaptıramadım. Dipnot, aynı eser, sayfa 978. Büyük taarruzdan önceki günlerde Ankara'da ve Şark'ta bazı olaylar ve söylentilerde Mustafa Kemal Paşa ile Karabekir'in aralarının açılmasında önemli rol oynuyor. Kazım Karabekir Paşa bu konuya şöyle temas ediyor. Ben meclis reisliği ile başkumandanlığın ayrılmasını ve bu suretle kuvvetin bir elde tutularak herhangi bir zafer neticesi o zatın etrafına sülük gibi tüfeylilerin toplanarak istiklalimizin kurtulmasına rağmen müstebit bir idare tesis etmesinden endişe ediyordum. Fakat şahsım mevzu bahis olduğu bir zamanda bu hususta böyle bir teklifi muvafık bulmuyordum. Bunun Ankara'da düşünüldüğünü ve bu yolda yürüdüğünü zannediyordum. Tabii şimdiye kadar riyasette ve başkumandanlık makamında en mühlik zamanlarda ifa-i vazife etmiş olan Mustafa Kemal Paşa'yı büsbütün itmek makul ve şerefli bir iş değildi. Fakat uhdesinde mevcut iki vazifeden birini taviz etmek ve gerek rütbesi gerek vaziyeti dolayısıyla başkumandanlıkta ipka etmek ati içinde seyrini normal takip ettirmek lazımdı. Mustafa Kemal iki kuvveti de bırakmadı. İkisinden birini Heyet-i Umumiye'nin temayül edeceği zata bırakabilirdi. Meclis-i Milli'de celadet gösteremedi. Dipnot, Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 1153. Atatürk'ün Cebesoy ile ilişkileri. Atatürk'e göre Mustafa Kemal Paşa'nın Ali Fuat Paşa, Cebesoy ile ilişkileri İstiklal Savaşı'ndan çok önce başlamış ve mütareke günlerinde Şişli'deki evinde Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret edip bir kurtuluş hareketi için faaliyete geçilmesini görüşenlerden biri de Ali Fuat Paşa olmuştu. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanlığı yaptığı için Mustafa Kemal Paşa'yı milli mücadelenin ilk günlerinde en çok destekleyen 2-3 kişiden biri de Ali Fuat Paşa'ydı. Bu iki arkadaş arasında ilk önemli anlaşmazlıklardan biri, Büyük Millet Meclisi'nin açılışından sonra hükümetin kuruluşu sırasında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Genelkurmay Başkanlığı konusunda çıkmıştı. Atatürk nutukta bu konuya şöyle değiniyor. O günlerde mevcut arkadaşların ne suretle tavziflerinin münasip olacağı düşünülürken, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti için İsmet Paşa'yı tercih etmiştim. Ankara'da bulunan Refet Paşa, beni sureti hususiyede görerek istizahatta bulundu. Anlamak istediği Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nin en büyük askeri makam olup olmadığı noktasıydı. Benden mevzubahis makamın en büyük makamı askeri olduğu ve ondan daha büyük makamın millet meclisi olacağı cevabını alınca buna itiraz etti. İsmet Paşa'nın başkumandanlık demek olan bu vaziyetine razı olamayacağını söyledi. Vazifenin çok mühim ve nazik olduğunu ve benim bütün arkadaşlar hakkındaki vukufuma ve bitaraflığıma emniyet etmek muvafık olacağını söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunması münasip olmadığını da ilave ettim. Efendiler, bilahare Garp Cephesi karargahında görüştüğüm Fuat Paşa'da, İsmet Paşa'nın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğine sureti katiyede muarız oldu. Fuat Paşa'yı da halin en muvafık icabı olan tarz-ı hallin kabulündeki zarurete ikna çalıştım. Refet ve Fuat Paşaların kendilerine mahsus bazı mülahazalarına ilave ettikleri itiraz şuydu. Kendileri daha evvel Anadolu'da benimle teşrik-i mesai etmişler ve fakat İsmet Paşa bilahare iltihak etmiş. Halbuki bundan evvelki beyanatımda sıra ve münasebet düştüğü için arz etmiştim ki, İsmet Paşa benim İstanbul'dan hareketimden evvel benimle teşrik-i mesai etmişti. Bilahare Anadolu'ya gelip beraber çalışmıştı. Fakat Fevzi Paşa Hazretlerinin Harbiye Nezaretine gelmesi üzerine mütalaat-ı mühimmeye binaen vazife-i mahsusa ile tekrar İstanbul'a gönderilmişti. Binaenaleyh ittihada efkar ve müşareket-i efalde kıdem mevzubahis olamazdı. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vazifesinin ilk defa İsmet Paşa'ya tevcihinde isabetsizlik olsaydı, bu hususta Fevzi Paşa Hazretlerinin de beni ikaz etmeleri vatani bir vazife hükmündeydi. Halbuki müşarün ileyh bilakis bu tarzı tavzifi pek münasip bulmuş ve kendileri teklif olunan müdafaa-i milliye vekaletini pek samimi bir hisle derhal kabul buyurmuştur. İsmet Paşa'nın gerek Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetinde ve gerek bilahare bil fiil cephe kumandanlığında gösterdiği liyakat ve fart-ı gayret, kendisine tevcihi vazifede isabetimi fiilen ispat etmiş bulunduğu için millete karşı, orduya karşı ve tarihe karşı tamamen müsterihim. Dipnot, Nutuk, sayfa 441-442. Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa arasında bir anlaşmazlık da, Ali Fuat Paşa Garp Cephesi kumandanı iken düşmana taarruz edilmesi konusunda çıkmıştı. Ali Fuat Paşa, Ekim 1920'de Gediz bölgesinde Yunanlılara taarruz edilmesini istemişti. Atatürk bu konuda şöyle diyor. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Garp Cephesi kumandanlığının bu teklifini kabul etmedi. Çünkü düşman ordusu bizim ordumuzdan heyet-i umumiyesiyle kuvvetliydi. Biz henüz ordumuzu teşkil ve tensik etmiş bir halde bulunmuyorduk. Ali Fuat Paşa vaziyeti mahallinde bir daha tetkikten sonra karar vermek üzere hareketi tehir eylemişti. Fakat birkaç gün sonra cephe komandanlığının vuku bulan işarından taarruza karar verildiği anlaşılmıştır. Dipnot, Nutuk, sayfa 503-504. Efendiler, dalgalı ve inzibatsız ve emru kumandasız bazı harekattan sonra malumunuz olduğu veçiyle Gediz'de mağlup olduk. Efendiler, artık Ali Fuat Paşa'nın Garp cephesine kumanda edemeyeceğine kani olmuştum. O günlerde Moskova'ya da bir sefaret heyeti göndermek lüzumu karşısında bulunuyorduk. O halde Fuat Paşa, Sefir-i Kebir olarak Moskova'ya gidebilirdi. Garp cephesi de çok ciddi ve dikkatli mesai talep ettiğinden, bu cephe kumandanlığını da zaten Harekat-ı Umumiye-i Askeriye ile iştigal etmekte bulunan Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya zamimeten tevdi etmek en seri ve muvafık bir tedbir olacaktı. Efendiler, 8 Teşrinisani 1920'de Fuat Paşa Ankara'ya geldi. İstikbal için bizzat istasyonda bulunuyordum. Paşa'yı omuzunda bir filin de olduğu halde Kuvayi Milliye kıyafetinde gördüm. Garp cephesi kumandanını bu kıyafete rağbet ettiren fikir ve zihniyet ceryanının bütün Garp cephesi üzerinde ne derece ileri bir tesir yapmış olduğunu anlamak için artık tereddüde mahal kalmamıştı. Onun için Fuat Paşa'ya kısa bir mütalaadan sonra yeni alabileceği vazifeyi söyledim. Maal memnuniye kabul etti. Dipnot, Nutuk, sayfa 496-497. Ali Fuat Cebeso'ya göre. Ali Fuat Paşa ise Garp Cephesi Kumandanlığından ayrılışını anlatırken, o sırada hükümetten kafi derecede yardım görmediğini, bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazıp durumu anlattığını ve şartlar değişmezse istifa edeceğini bildirdiğini yazıyor. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa'nın istenilen yardımın yapılacağına dair yazısını aldığını, ertesi gün 19 Kasım 1921 ise Ankara'ya çağrıldığını anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa Ankara istasyonunda Ali Fuat Paşa'yı karşılıyor ve ona Moskova elçiliğini teklif ediyor. Bu olay için Ali Fuat Paşa şunları söylüyor. Moskova elçiliği vazifesi tevdi olunmak istenirken, Mustafa Kemal Paşa'nın halinden ve etrafının bakışlarından bana karşı bir gayri tabiilik mevcut olduğunu hissetmemiş değildim. Fakat o esnada bu tertiplere sebep olan amilleri sezememiştim. Çünkü tam manasıyla bir emri vaki karşısında kalmıştım. Derhal muvafakat cevabı vermeyi muvafık bulmadım. Evvel emirde bu gayri tabiiliğe ve samimiyetsizliğe nihayet verilmesini düşünerek, ''Müsterih olunuz paşam dedim, istirahat buyurunuz, bendeniz kısa zamanda sizi ikametgahınızda ziyaret ederim.'' Paşanın yüzü mütereddit bir hal almıştı. Anlaşılan benden derhal ve müsbet bir cevap bekliyordu. İlave ettim, ''Muvafakat cevabımı orada arz ederim.'' Yüzü birden değişti ve hararetle elimi sıktı. İstasyondaki ikametgahında bana intizar edeceğini söyleyerek vagondan ayrıldı. Vagonun salonunda yalnız başıma kaldığım zaman yeni vaziyet ve şartların sebeplerini kendi kendime araştırmaya çalışmıştım. O günlerde Ankara muhitine bir itimatsızlık ve emniyetsizlik arızı olduğunu, şahsi idare zihniyeti ve fikrinin hakim olmaya başladığını işitmiş fakat inanmak istememiştim. Ankara istasyonunda maksadı mahsusla bana yapılan istikbal merasiminin şekli ve yeni memuriyetimin tebliğ tarzı, işittiklerimin doğruluğunu teyit eder gibi görünmüştü. Bu hale şüphesiz her çeşitten birçok kimselerin birdenbire Ankara'da toplanması da sebep olmuştu. Bazı kimselerde uyanan ihtiras, elbette yeni idareyi şahsi bir idare zihniyetine doğru çekecekti. Yeni idareden bir şeyler beklemeyenlerin de bozgunculuk çıkarmaları mümkündü. Bu iki fikrin birbiriyle çarpışmasından maateessüf yeni zihniyetin, yani tahakküm zihniyetinin galip geldiği anlaşılıyordu. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 517. Ali Fuat Paşa daha sonra Moskova elçiliğine tayininin daha Kasım başında yapıldığını, fakat tayin keyfiyetinin kendisinden ve mebuslardan gizlendiğini öğreniyor. Rauf Bey'in başbakanlığı sırasında Ali Fuat Paşa meclis ikinci başkanıydı. O günlerde Ali Fuat Paşa ile Mustafa Kemal arasında bazı küçük anlaşmazlıklar olmuştu. Rauf Bey, İnönü Lozan'dan dönünce başbakanlıktan ayrılmak kararını Ali Fuat Paşa'ya açıklamıştı. Bu kararını Atatürk'e söylerken Ali Fuat Paşa da yanlarındaydı. Atatürk, Rauf Bey'in istifa kararından sonra Ali Fuat Paşa ile yaptığı bir konuşmayı da şöyle anlatmaktadır. Ali Fuat Paşa ile de kısa bir müdaveli-i efkar yapıldı. Fuat Paşa bana şöyle bir sual tevcih etti. Senin şimdi apotrların kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz? Ben bu sualden bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa maksadını izah etti. O zaman ben de şu beyanatta bulundum. Benim aportlarım yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder ve hizmet liyakat ve kudretini gösterirse apotr onlardır. Dipnot, Nutuk, sayfa 794. Daha sonra Ali Fuat Paşa'nın ordu kumandanlığından ayrılması, Terakkiperver Fırka'nın kurulması gibi olaylar, Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa arasındaki anlaşmazlığı büyütmüş, iki eski arkadaş arasındaki kırgınlık yıllarca sürmüştür. Lozan görüşmeleri sırasında İnönü Rauf Bey anlaşmazlığı. Rauf Bey'e göre, Rauf Bey, Lozan barış görüşmeleri sırasında İnönü ile aralarındaki anlaşmazlığı şöyle anlatıyor. Yusuf Kemal Bey'in rahatsızlığı sebebiyle istifası üzerine harciye vekaletine getirilen İsmet Paşa, Murahhas Heyeti Başkanı olarak Lozan'a gidince, müzakereler esnasında ne suretli olursa olsun müşkülata maruz kaldığı anlarda, hükümet reisi olarak benden mütalaa ve fikir sorar, ben de vekil arkadaşlarla, ekseriya Mustafa Kemal Paşa ile de istişare ederek, kendisine takip edeceği hatta hareketi bildirirdim. Lozan Konferansı işte bu şekilde çalışarak, belli başlı davalarımız üzerinde tartışmalara sahne olurken, günün birinde İsmet Paşa'nın bir takım mülahazalarla ve belki de orada maruz kaldığı sıkıntılı vaziyetlerin tesiriyle huzursuzluklar göstererek hükümetle bazı anlaşmazlıklara yol açtığı görüldü. İsmet Paşa bilhassa hükümetten sorduğu şeylere, sıkışık durumlarda istediği talimata, bizim pek geç cevap vererek kendisini müşkül vaziyetlere soktuğumuzdan şikayet ediyordu. Bu şikayetlerini bazen doğrudan doğruya Mustafa Kemal Paşa'ya yapıyordu. Halbuki ona çektiği telgraflarda şifre yalnız hükümet reisinde bulunduğundan benden geçiyordu. Biz icra vekilleri heyeti olarak o günlerde Lozan Konferansı müzakerelerini gereken hassasiyetle ilk iş edinerek gece gündüz ve dakikası dakikasına takip ettiğimizden herhangi bir işarın geç cevaplandırılması gibi bir ihmalimiz bahis konusu olamazdı. Sorulan şeylerin hiçbirinin cevabı geciktirilmiyordu. Ancak dünya ile şöyle dursun, memleket içinde şehirden şehire dahi telefon ve telsiz gibi süratle muhabereyi sağlayan tesislerin mevcut bulunmadığı o günlerde, Avrupa ve bilhassa İsviçre yani Lozan'la tek muhabere hattımız Köstence yoluyla olandı. Bu yolda yabancıların ve dolayısıyla o günkü duruma hakim olan İngilizlerle Fransızların elindeydi. Murahhaslar heyetimiz başkanı ile hükümet arasında hasıl olan anlaşmazlık bundan ibaret de değildi. Mesela konferanstan çok daha önce harciye vekaletinde hazırlattığımız sulh esaslarımıza göre yurdumuzun işgal ettikleri en mamur yerlerini sebepsiz olarak yakıp yıkarak Harap ezara çeviren Yunanlılardan tamirat bedeli istiyorduk. Bu yüzden Lozan Konferansı'nda Yunanlılarla hayli tartışmıştık. Bu konuda ara bulmak isteyen İtilaf devletleri, tamirattan vazgeçmemiz için bize kara ağacı bırakmak teklifinde bulunmuşlardı. İnönü tamirata karşılık kara ağacı almaya razı oluyor, Rauf Bey ise aksi tezi savunuyordu. Durum bu merkezdeyken Lozan'daki murahhas heyetimizin bizden habersiz kararlara veya taahhütlere varması ihtimalini önlemek için çok hassas ve müteyakkız bulunmam gerekiyordu. Ve benim hükümet reisi olarak ve Mustafa Kemal Paşa ile de mutabık kalarak belirttiğim bu hassasiyet, murahhas heyetimiz başkanını nedense sinirlendiriyordu. O kadar ki kuponlar ve imtiyazlar meseleleri hakkında vaki olan işarıma, verdiği 26 Haziran 1923 tarihli cevapta sinirlilik dozunu bütün bütün arttırarak, konferans müzakerelerinde murahhas heyetinin esaslı talimat kayıtlarından başka olarak, bütün hatta hareketinin, bütün teferruatıyla Ankara'dan idaresi arzu ve temayülü, müzakerelerin memleket için en faydalı bir surette idaresini ve hayırlı sulha varmak kudretini murahhas heyetinden selbetmektedir. Dedikten sonra şu cümleyi ilave ediyordu. Hükümetçe tercih buyurulan bu şeklin 93 seferinin saraydan idaresinden farkı yoktur. Bize karşı itimatsızlık ve kifayetsizliğimiz hakkında mütemadiyen ishar buyurulan kanaat devam ettikçe, bizim vasıtamızla sulh akdi ikmal haricindedir. Hükümetin noktayı nazarlarını itilaf devletlerine aynen kabul ettirmek kanaatinde olan bir heyetin ve bittabi zat-ı valalarıyla, taalluku hasebiyle, maliye vekili beyefendinin bizzat mesuliyeti deruhte ve konferansa hareket buyurmalarını rica ediyoruz. Dipnot, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz, cilt 4, sayfa 53-54. Buna rağmen Mustafa Kemal zamanın nezaketi sebebiyle şimdilik bunu hoş görmeleri gerektiğini söylüyor. Ben nasıl hoş görebiliriz? İsmet Paşa evvelce talimat üzerine talimat isterken, şimdi adeta işini kimseye sormadan yapmak istiyor. Buna nasıl muvafakat edebiliriz? Bu olamaz. Vekiller heyeti de buna muvafakat edemez deyince, Mustafa Kemal Paşa da, evet elbette olamaz dedi. Şimdi ona vereceğimiz son talimatı tespit edelim. Birbirimize bakarak bir an durduk. Sonunda kat'i kararla murahhaslar heyeti başkanımıza, son teklifimizi kabul ederlerse imza et, etmezlerse inkıtağı ilan ile dön gel demeyi münasip gördük. Mustafa Kemal Paşa biraz daha düşündükten sonra buna şu iki cümleyi ekledi. Avakibe ne olursa olsun, bunu silah kuvvetiyle halle kudretimiz vardır. Ordumuz hazır ve hatta sabırsızdır. Lozan'a verdiğimiz son talimat budur. Fakat bu da ötekiler gibi Köstence'den geçerken İngilizler tarafından alınıp okunmuş olduğundan 24 Temmuz 1923 günü Lozan'da sulh muahedesi de imzalanmıştır. Lozan barışı imzalanınca Rauf Bey murahhas heyetine bir tebrik telgrafı gönderiyor ama bu anlaşmazlık sebebiyle istifaya karar veriyor. Tebrik telgrafını çektikten sonra ertesi günü Meclis ikinci reisi Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya Köşkü'ne giderek Mustafa Kemal Paşa ile buluştuk. Yemeği orada hep birlikte yedik. Sofrada Latife Hanım da vardı. Sulh meselelerini konuşurken paşa, İsmet de Lozan'dan yola çıkmış geliyor deyince gülümseyerek, evet öyle, ben de müsaadenizle gidiyorum dedim ve anlattım. Lozan'dan yazdığı telgraflar ve aldığı vaziyet dolayısıyla konuştuklarımız malum. Gerçi onun yalnız beni değil, tarizlerine sizi de, vekil arkadaşları da hedef edindiği ve zaman icabı bunu hoş görmemiz gerektiğini söylemiştiniz ama ben ne olursa olsun bir daha İsmet Paşa ile yüz yüze gelemem ve artık onunla birlikte imkanı yok çalışamam. Esasen sulh muahidesini imzalamış olduğu için bunu tatbik işini de ona bırakmak doğru olur düşüncesindeyim. Mustafa Kemal Paşa şaşırdı. Demek onu istikbal de etmeyeceksin. Hayır dedim, beni mazur görün, bunca yersiz tarizlerden sonra artık İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Yarın Sivas'a seçim daireme gidip biraz istirahat edeceğim. Zaten meclis de yok. Müteessir oldu ve gayet samimi görünen yumuşak bir sesle, Raufcum dedi, ne söyleyeyim bilmem ki, haklısın. Bu muhit adamı ahlaksız yapıyor. Paşam üzülme dedim. Bir düzine namuslu adamla sen bu memleketi mükemmel idare edersin. Bu Mustafa Kemal Paşa ile son görüşmemiz oldu. Sofradan kalkınca biraz da ayaküstü, fakat artık bu konulara hiç temas etmeden görüştük ve kucaklaşarak vedalaştık. Dipnot, Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz, cilt 4, sayfa 83. Atatürk'e göre. Atatürk, nutukta İsmet Paşa ile Rauf Bey'in Lozan barış görüşmeleri sırasında bazı anlaşmazlıklara düştüklerini anlatıyor ve şöyle diyor. Rauf Bey'in bu ihtilafı nazarı, kendisiyle İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele addetmesi ve addettirmeye kalkışması doğru değildir. Her vaziyette, her meselede talimat verenle o talimatı uzakta ve bilhassa talimat verenin temasta bulunmadığı şerait içinde tatbik eden arasında ihtilaf-ı nazar olabilir. Maksada asli mahfuz kalmak şartıyla vaziyet, hal ve icaba göre idare olunur. Nihayet efendiler, Temmuz evasıtında konferans hitam buldu. İsmet Paşa, sulh muahedenamesini imzadan evvel heyeti vekili reisi Rauf Bey'e konferansın hitam bulduğunu ve mesailin tarzı hallini bildirmiş. Rauf Bey müsbet veya menfi hiçbir cevap vermemiş. İsmet Paşa intizar içinde geçirdiği bu günlerde çok muzdarip olmuş. Ankara ile Lozan arasında bir günde, iki günde muhabere mümkündü. Üç gün geçtiği halde hiçbir cevap verilmemiş olması, en basit telakkiye göre heyet-i vekile reisinin işi müsamaha ve lakaydı ile karşıladığına delalet eder. Lozan'da barışın imzalanmasından sonra Rauf Bey'in İsmet Paşa'yı tebrik etmek istemediğini Atatürk şöyle anlatıyor. Heyet-i vekile reisi Rauf Bey'in tebrik etmediğini anladım. Kendisine bu lazimeyi hatırlattım. Rauf Bey'e diğer bazı arkadaşlar da aynı ihtarda bulunmuşlar. Bilahire muttali oldum ki Rauf Bey, İsmet Paşa'yı tebrike ve ona ifa ettiği mühim ve tarihi vazifeden dolayı teşekküre lüzum görmüyormuş. Vuku bulan ihtarat üzerine Kazım Paşa'ya bir mektup yazarak ondan, kendi namına İsmet Paşa'ya bir tebrik telgrafnamesi yazmasını rica etmiş. Bunun manası nedir? Efendiler, heyet-i murahasamız vazifesini ikmal ettikten sonra Ankara'ya avdet etmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes heyet-i murahasayı yakından takdir etmek için tehalük gösteriyordu. O günlerdeydi. Heyet-i vekile reisi Rauf Bey, meclis reisi sanisi bulunan Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'da nezdime geldiler. Rauf Bey, ben dedi, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun istikbalinde bulunamam, müsaade ederseniz, muvasalatında Ankara'da bulunmamak, daire-i intihabiyemde bir devir yapmak üzere Sivas istikametinde seyahate çıkayım. Rauf Bey'e bu tarz hareketine bir sebep olmadığını, burada bulunmak, İsmet Paşa'yı bir hükümet reisine yaraşır surette kabul etmek ve vazifesini hüsnü ikmal ettiğinden, onu şifahen de takdir ve tebrik etmek muvafık olacağını söyledim. Rauf Bey, kendime hakim değilim, yapamayacağım dedi ve seyahate çıkmak hususunda ısrar etti. Heyet-i vekili riyasetinden istifa eylemesi şartıyla seyahatine muvafakat ettim. Dipnot, nutuk, sayfa 786-793. 9. ayrımın sonu, sayfa 101.